Ayrım 18 Çöküş Jared Diamond Sayfa 185 5. Bölüm Maya Çöküyor Kayıp Şehirlerin Sırları. Şimdiye dek milyonlarca modern turist Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda ve Orta Amerika'nın komşu bölgelerinde binlerce yıl önce çökmüş eski Maya uygarlığının kalıntılarını ziyaret etmiştir. Romantik gizemleri herkes sever ve Maya bize tam kapı eşiğimizde Amerikalılar için Anasazi kalıntıları kadar yakında bir gizem sunuyor. Eski bir Maya şehrini ziyaret etmek için sadece Amerika'dan modern Meksika'nın başkenti Merida'ya doğrudan bir uçuş yapıp kiralık bir araba ya da minibüse atlayıp asfalt döşeli ana yolda bir saat yolculuk etmemiz gerekiyor. Bugün büyük tapınakları ve anıtlarıyla pek çok Maya kalıntısı hala insan yerleşiminden uzakta, ormanlık alanda çevrili duruyor. Oysa bunlar Avrupalılar gelmeden önce yeni dünyanın ileri yerel Amerikan uygarlığının birer parçası ve anlaşılabilir yazılı metinlere sahip tek kültürüydüler. Peki ama bugün az sayıda çiftçinin güçlükle geçimlerini sağladıkları alanlarda eski insanlar nasıl olmuş da kentsel toplulukları kalkındırmışlardı? Maya şehirleri sadece gizem ve güzellikleriyle değil, aynı zamanda saf arkeolojik kazı alanlarıyla da bizi büyülüyor. Yani bulundukları yerlerde nüfus yok olmuş ve Azteklerin başkenti Tenochtitlan, şimdi modern Meksika şehrinin altında yatıyor ve pek çok şehirde olduğu gibi binalarla kaplanmamışlardır. Maya şehirleri terk edilmiş bir halde ağaçların arasında saklı kalmış ve zengin bir Amerikalı avukat olan John Stephens ve İngiliz teknik ressam Frederick Catherwood tarafından 1839 yılında yeniden keşfedilene dek fiilen dış dünyaca bilinmez durumdaydı. Ormanın içindeki kalıntı dedikodularını duyan Stephens, arkeolojik araştırmalarına bir paravan olarak Başkan Martin Van Buren'in kendisine o zaman modern Guatemala'dan Nikaragua'ya kadar uzanan bir politik varlığı olan Orta Amerika Cumhuriyeti Konfederasyonu'nun elçisi olarak atamasını sağladı. Stephens ve Catherwood toplam 44 yerleşim birimi ve şehir keşfetti. Binalardaki ve sanat eserlerindeki olağanüstü kalite, kendi deyimleriyle vahşilere değil, yüksek bir medeniyete sahip insanlara işaret ediyordu. Taş anıtlardaki bazı oymalarda yazıların bulunduğunu fark ettiler ve bunların bir takım tarihi olaylar ve insan isimleriyle ilişkili olduğunu tahmin ettiler. Dönüşlerinde Stephens ve Catherwood tarafından yapılan kalıntıları resmeden anlatımların bulunduğu iki seyahat kitabı yazdı ve bunlar en iyi satan kitaplar arasına girdiler. Stephens'ın kitaplarından alınan birkaç alıntı Maya'nın romantik cazibesi ile ilgili bir fikir verebilir. Şehir ıpıssızdı. Babadan oğula bir kuşaktan bir sonrakine geçen gelenekleriyle bu ırktan geriye kalan hiçbir şey yoktu. Okyanusun ortasında enkaza dönmüş küçük bir yelkenli gibi önümüzde uzanıyordu. Direği kırılmış, ismi silinmiş, tayfası kaybolmuş, nereden geldiği, kime ait olduğu, ne kadar zamandır denizde olduğu ve yok olmasına neyin neden olduğunu bilmediğimiz bir yelkenli gibi. Mimari, heykel ve resim, hayata renk katan tüm sanatlar bu fazlasıyla gelişmiş ormanın içinde yeşermişti. Hatipler, savaşçılar, devlet adamları, güzellik, hırs ve zaferler burada yaşamış ve yok olmuştu. Ve kimse bunların var olduğunu ve geçmişte yaşadığını bilemezdi. Ulusların yükselişi ve düşüşüne ait tüm aşamaları yaşamış, medeni, cilalı, seçkin insanların kalıntıları buradaydı. Altın çağlarına ulaşmış ve yok olmuşlardı. Issız tapınaklarına ve yıkılmış mihraplarına çıktık. Nereye gidersek onların olağanüstü zevklerini ve sanatsal maharetlerini gördük. Duvardan üzüntüyle bakan yabancı insanları yaşama geri çağırdık. Onları rengarenk süslerle bezenmiş büyüleyici kıyafetleri içinde sarayın terasına ve tapınağa giden gösterişli merdivenlerden çıkarken gözümüzde canlandırdık. Dünya tarihinin cazibesi içinde beni bir zamanların bu büyük harika şehri kadar etkileyeni yoktur. Altı üstüne gelmiş, terk edilmiş ve kaybolmuştu. Etrafında kilometreler boyunca uzanan ağaçlar arasında arkasında kendisini diğer şehirlerden ayırt etmemizi sağlayacak bir isim bile bırakmadan kaybolmuştu. Bunlar bugün Maya kalıntılarına gören turistlerin hala yaşadıkları ve Maya'nın çöküşünü bu kadar büyüleyici bulmamıza neden olan duygulardır. Maya hikayesinin tarih öncesi yıkılışlarla ilgilenen bizler için çeşitli avantajları bulunmaktadır. Öncelikle eksikleri olsa da elimizde Maya'nın tarihini, Paskalya Adası ve Anasazi tarihinden çok daha detaylı şekilde ortaya çıkarmamızı sağlayacak yazılı kayıtlar mevcuttur. Eğer Mayalar sadece avcılıkla uğraşan ve mimari açıdan hiçbir şey üretmemiş bir toplum olsaydı, şu an büyük sanat ve mimariye sahip Maya şehirlerini inceleyen bu kadar fazla arkeolog olmazdı. İklim bilimciler ve paleoekologlar son zamanlarda Maya'nın çöküşüne katkıda bulunan eski iklim ve çevre değişikliklerine ilişkin birçok işaret görmüşlerdir. Son olarak günümüzde eski yurtlarında yaşayan ve Maya dillerini konuşan pek çok Maya insanı bulunmaktadır. Çoğu Maya kültürünün çöküşü yaşanması nedeniyle ana yurda gelen Avrupalı ziyaretçiler eski Maya toplumunu anlamamızda önemli rol oynayan çağdaş Maya toplumu hakkında bilgileri kayda geçmişlerdir. Maya'nın Avrupalılarla ilk karşılaşması 1502'de Kristof Kolomb'un yeni dünyayı keşfinden 10 yıl sonra Kolomb'un 4 seyahatinden sonuncusunda Maya'ya ait olabilecek bir ticaret kanosunu ele geçirdiği yıl gerçekleşmiştir. 1527'de İspanyollar Maya'yı fethetmeye çok hevesliydiler. Ancak bu 1697'de son eyalete boyun eğdirene kadar gerçekleşmedi. Dolayısıyla İspanyolların yaklaşık 200 yıllık bir dönem bağımsız Maya toplumlarını gözlemlemek için imkanları oldu. Bu bakımdan 1549 ile 1578 yılları arasında Yucatan Yarımadası'nda bulunan Piskopos Diego de Landa'nın etkileri hem iyi hem de kötü yönde olmuştur. Bir yandan tarihin en kötü kültürel barbarlığı olarak putperestliği yok etme adına tüm Maya el yazmalarını yakmıştır. Öyle ki bunlardan geriye günümüzde sadece 4 tanesi kalmıştır. Diğer yandan Maya toplumu ile ilgili detaylı bilgiler yazmıştır ve bir bilgi kaynağından edindiği Maya yazıları ile ilgili çarpıtılmış açıklamalar yaklaşık 400 yıl sonra Maya yazılarının çözümü için ipuçları sağlayan bir kaynak olmuştur. Maya'ya bir bölüm ayırmamızın diğer bir nedeni, orantısız şekilde küçük topluluklardan oluşan, her nasılsa kırılgan ve coğrafi olarak izole edilmiş çevrelerde bulunan ve çağdaş teknoloji ve kültürün gerisinde kalmış, geçmiş toplumlarla ilgili diğer bölümlere bir panzehir olmasıdır. Maya böyle bir toplum değildi. Aksine kültürel olarak Kolombiya öncesi yeni dünyanın en ileri toplumuydu ya da en ileri olanları arasındaydı. Bugüne kadar korunmuş geniş bir yazı arşivine sahipti ve yeni dünya medeniyetinin Mezoamerika iki kalbinden birinde yerleşmişti. Bulundukları çevre karst araziyle ve beklenmedik şekilde yağan yağmurlarla bağlantılı bir takım problemler arz etse de dünya standartlarınca dikkat çeken bir kırılganlığı yoktu. Ve kesinlikle eski Paskalya Adası, Anasazi bölgesi, Grönland ve modern Avustralya'ya göre çok daha az kırılgandı. Çöküşlerin sadece kırılgan bölgelerdeki küçük çevre toplumlar için bir risk olduğunu düşünmek gibi bir hataya düşülmemesi için Maya bizi çöküşlerin en ileri ve yaratıcı toplumlarda da olabileceği konusunda uyarmaktadır. Toplumsal çöküşleri anlamak açısından 5 noktalı perspektifimizden bakıldığında Maya 4 noktayı örneklemektedir. Mayalar özellikle orman yıkımı ve erozyon ile çevrelerine zarar verdiler. İklim değişiklikleri yani kuraklık Maya'nın çöküşüne çok fazla katkıda bulundu. Maya'nın içindeki düşmanlıklar büyük bir rol oynadı. Son olarak kültürel faktörler, özellikle ana problemlerin çözümü yerine savaşa odaklanıp anıtların dikilmesine yol açan krallar ve soylular arasındaki rekabet de çöküşe katkıda bulundu. 5 maddelik listemizdeki geri kalan madde, yani ticaret ya da dışarıdaki dost toplumlarla ticaretin durması, Maya'nın bozguna uğramasında ve düşüşünde hayati bir rol oynamış görünmüyor. Doğal cam, araç ve gereç yapımında tercih ettikleri ham madde, yeşim, altın ve istiridye Maya'ya ithal edilirken saydığımız son 3 madde hiç de hayati olmayan lükslerdi. Doğal camdan yapılmış araç gereçler siyasi çöküşten çok sonra bile Maya'da yaygın şekilde kullanılıyordu. Dolayısıyla anlaşılan hiçbir zaman doğal cam sıkıntısı çekilmedi. Maya çevresi. Maya'yı anlamak için balta girmemiş orman ya da tropik yağmur ormanı olarak nitelendirdiğimiz doğal çevrelerini incelemekle işe başlayalım. Bu nitelendirmelerimiz aslında doğru değil. Bunların neden doğru olmadıkları da oldukça önemli. Teknik olarak değerlendirirsek, tropik yağmur ormanları yağmurların sık yağdığı ekvator kuşaklarında yer alır ve yıl boyunca ıslak ve nemli kalırlar. Ancak Maya ana yurdu 17 ve 22 derece kuzey enlemleri arasında ekvatordan binlerce kilometre uzakta mevsimlik tropik ormanlar olarak adlandırılan bir doğal ortamda bulunuyor. Başka bir deyişle Mayıs ile Ekim arasında yağmurlu bir dönem geçiren bölgede aynı zamanda Ocak ile Nisan ayları arasında kuru bir mevsim yaşanıyor. Eğer yağışlı aylara odaklanacak olunursa Maya ana yurdunun mevsimlik tropik orman iklimine sahip olduğu söylenebilir. Ancak kuru aylara odaklanılırsa bu durumda burayı mevsimlik çöl olarak tarif edebiliriz. Yucatan Yarımadası'nda kuzeyden güneye doğru yağmur yılda 18-250 santimlik bir artış gösterir. Toprak daha kalındır ve dolayısıyla Yarımada'nın güneyi tarımsal olarak daha verimlidir ve daha yoğun bir nüfusu barındırmaktadır. Ancak Maya ana yurdunda yağışlar yıllar arasında tahmin edilemez bir şekilde değişiklik gösterir. Son yıllarda önceki yıllara göre 3-4 kat daha fazla yağış olmuştur. Aynı zamanda yıl içinde de yağışların nasıl olacağını tahmin etmek zordur. Bu nedenle çiftçilerin yağmur beklentisiyle ekinlerini ekmeleri ve bekledikleri yağmurun yağmaması kolayca karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Sonuç olarak eski Maya ana yurdunda mısır yetiştirmek isteyen modern çiftçiler özellikle kuzeyde sık sık mahsul alamadıkları olmuştur. Eski Maya tahmin ediyoruz ki daha tecrübeliydi ve daha iyi sonuç alıyorlardı. Yine de onlar da kuraklık ve kasırgalardan dolayı mahsul alamama riskiyle karşı karşıya kalmış olmalıydılar. Güney Maya bölgeleri kuzeydeki bölgelere göre daha fazla yağış almakla beraber su problemleri paradoksal olarak yağışlı güneyde çok daha şiddetliydi. Bu güneyde yaşayan eski mayalar için işleri güçleştirirken eski kuraklıkların yağışlı güneyde kurak kuzeye göre neden daha büyük problemler yarattığını anlamakta güçlük çeken modern arkeologlar için de aynı şekilde içleri güçleştirmiştir. Olası bir açıklama Yucatan Yarımadası'nın altındaki taze su kaynakları olabilir. Ancak yüzey yükseltisi kuzeyden güneye doğru artar. Dolayısıyla güneye gidildikçe kara yüzeyi yeraltı su katmanının çok daha üzerinde kalır. Şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor ki, Yarımada'nın kuzeyinde yüzey yükseltisi yeterince alçaktı ve Mayalılar çanak adı verilen derin çukurlar yardımıyla suya ulaşabiliyorlardı. Maya şehri Chichen Itza'yı ziyaret eden turistler buralardaki büyük su çanaklarını hatırlayacaklardır. Çukurları olmayan alçak kuzey kıyı bölgelerinde Mayalılar 23 metre derinliğinde su kuyuları açarak suya ulaşabiliyorlardı. Batıda Usumacinta Nehri, güneydeki Peten bölgesinde birkaç gölüyle çevrili bulunan Belize'nin pek çok bölgesinde su mevcuttu. Ancak güney su çanakları ya da su kuyuları ile suya ulaşamayacak kadar yeraltı su kaynaklarının üstünde, yüksekte bulunuyordu. Bu durumu daha da güçleştiren şey ise Yucatan Yarımadası'nın büyük bölümünün yağmur sularının direkt toprağın altına süzülmesine sebep olan ve yüzeyde çok az su birikintisine olanak veren karst adı verilen gözenekli, sünger benzeri kireç taşından oluşan bir araziye sahip olmasıydı. O halde güneydeki yoğun Maya nüfusu su problemleriyle nasıl başa çıkmıştı? Başlangıçta pek çok Maya şehrinin az sayıdaki nehirlerinin yanında değil de dağlık bölgelerde kurulmuş olması bizi şaşırtır. Bunun açıklaması Mayaların derin çukurlar kazmaları, doğal çukurlara biçim vermeleri ve bu çukurları sarnıç ve rezervuar haline getirmek için çukurların iç yüzeylerine sıva yaparak karst içindeki kaçakları kapatmış olmalarıdır. Dipnot, karst, kayaçların erimesi de yeraltı akıntıları olan kireç taşı ve dolomit bölgesi. Bu sarnıçlarda yağmur suları birikir ve kurak mevsimde kullanılmak üzere saklanırdı. Örneğin Maya şehri Tikal'da bulunan su sarnıcında 18 ay boyunca 10 bin insanın içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su depolanabiliyordu. Koba şehrinde Mayalar gölün etrafına set çekerek su seviyesini yükseltmiş ve su kaynaklarını daha güvenilir hale getirmişlerdi. Ancak Tikal'de ve diğer şehirlerde içme suyu için sarnıçlara bağımlı şehir halkının kuraklığın yağmur yağmadan 18 aydan daha fazla sürdüğü durumlarda hala başı büyük dertteydi. Yiyecek rezervlerini tükettikleri daha kısa süren bir kuraklık onları açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyordu. Çünkü yetişen ekinin rezervuar sularına değil yağmura ihtiyacı bulunuyordu. Maya tarımı. Amacımıza yönelik olarak asıl önemi Meksika'da ıslah edilen ekine, özellikle mısıra ve ikinci dereceden öneme sahip olan fasulyeye dayanan Maya tarımının detaylarına veriyoruz. Eski Maya iskeletlerinde yapılan izotop analizlerinden edinilen bilgiye göre sıradan vatandaşlar kadar seçkinler arasında da Maya diyetinin en az %70'ini mısır oluşturuyordu. Başlıca evcil hayvanlar arasında köpek, hindi, örnek, bal arısı bulunurken en önemli et kaynakları avladıkları geyikler ve bazı bölgelerde balıktı. Bununla birlikte Maya arkeoloji kazı alanlarında görülen az miktardaki hayvan kemikleri Maya'da et tüketiminin az olduğuna işaret etmektedir. Karaca eti seçkinlere has başlıca lüks yiyecekti. Önceleri Maya çiftçiliğinin Swidden yani biç yak tarımına dayalı olduğuna inanılıyordu ve bu yönteme göre ormanlık alan kesilerek ve yakılarak açılıyor, burada birkaç yıl toprak verimsizleşene kadar ekin ekiliyor, daha sonra bu alan vahşi bitkiler toprağı kaplayıp toprağı yeniden verimli hale getirene kadar 15-20 sene boyunca terk ediliyordu. Bu tarım yönteminin uygulandığı topraklar çoğu zaman nadaslı olduğundan sadece makul nüfus yoğunluklarının talebini karşılayabilir. Dolayısıyla arkeologların çiftlik evlerine ait taş temellerin sayısından çıkardıkları Maya nüfus yoğunluğunun bu yöntemin kalkındıracağı nüfusa göre çok daha fazla olması şaşırtıcıydı. Gerçek değerler tartışmaya açıktır ve bölgelere göre değişir. Ancak sıklıkla elde edilen tahminlere göre mil kareye 250-750 arası, hatta 1500 kişi düşmektedir. Kıyas yapmak açısından bugün bile Afrika'nın en yoğun nüfuslu iki ülkesi Ruanda ve Burundi'de nüfus yoğunluğunun mil kareye Ruanda'da 750, Burundi'de 540 kişi düşmektedir. Dolayısıyla eski Maya'da Swidden tarımı yanı sıra başka gıda kaynaklarının da olması gerekiyordu. Pek çok Maya kazı alanında toprak ve nem tutmak için tepe yamaçlarında set yapılması, sulama sistemleri ve kanallar gibi üretimin artması için tasarlanmış tarımsal yapılara ait kalıntılar bulunmuştur. Sulama sistemleri ve kanal yapıları dünyanın neresinde olursa olsun inşası çok fazla işçilik gerektiren ancak iş gücünü gıda üretiminin artması ile ödüllendiren işlerdir. Ve su fazlası olan alanlardan su çekmek için kanalların kazılması, kanallardan gelen çamur ve mineral değeri yüksek suyun kanallar arasındaki alanlara boşaltılarak bu alanların seviyelerinin yükseltilmesi ve verimlerinin artırılması ve bu sayede tarım alanlarının su altında kalmasının önlenmesini içerir. Tarım alanlarında mahsul yetiştirmenin yanı sıra çiftçiler ek gıda kaynağı olarak kanallarda balık ve kaplumbağa yetiştirirler. Daha doğrusu kendi kendilerine yetişmelerine izin verirler. Bununla birlikte Copan ve Tikal gibi iyi incelenmiş diğer Maya bölgelerinde set yapımı, sulama sistemleri ve kanal sistemlerine yönelik az sayıda arkeolojik delile rastlanmıştır. Bu bölgelerde yaşayan halk gıda üretimini arttırmak için toprağı kuru yapraklarla örtmek, sel sularıyla çiftçilik yapmak, toprağın nadasa bırakılma süresini kısaltmak ve toprağın verimliliğini arttırmak için toprağı sürmek ya da nadası tamamen bırakarak her yıl ürün ekmek veya nemli bölgelerde toprakta yılda iki mahsul yetiştirmek gibi arkeolojik olarak tespit edilemeyecek yöntemler kullanmış olmalıdırlar. Modern Amerika ve Avrupa toplumları dahil olmak üzere sosyal olarak katmanlaşmış toplumlar yiyecek üreten çiftçilerden ve yiyecek üretmeyen, sadece tüketen ve çiftçiler üzerinde birer parazit olan bürokrat ve asker gibi sivillerden oluşmaktadır. Dolayısıyla katmanlaşmış toplumlarda çiftçiler sadece kendi ihtiyaçları için değil, aynı zamanda diğer tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterince gıda kaynağı sağlamalıdırlar. İhtiyaçları karşılanan üretici olmayan tüketicilerin sayısı toplumun tarımsal verimliliğine bağlıdır. Bugün tarımsal olarak oldukça verimli olan Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçiler toplam nüfusun sadece %2'sini oluştururlar ve her bir çiftçi ortalama 125 kişiyi daha besleyebilir. Bu kişiler üretici olmayan Amerikalılar ile gıda ihracatı yapılan deniz aşırı ülkelerdeki tüketicilerdir. Eski Mısır tarımı makineleşmiş modern tarımdan çok daha az verimli olmakla beraber bir Mısırlı köylünün kendisi ve ailesi için gerekli gıdanın 5 katı üretebileceği kadar verimliydi. Ancak bir Maya köylüsü kendisi ve ailesinin ihtiyacı olan gıdanın ancak 2 katını üretebiliyordu. Maya toplumunun en az %70'i köylülerden oluşuyordu. Bunun nedeni Maya tarımının çeşitli kısıtlamalara maruz olmasıydı. Öncelikle çok az protein üretilebiliyordu. Ezici bir farkla en fazla üretilen mısır, eski dünyanın iki önemli tahılı buğday ve arpaya göre çok az protein içermektedir. Yukarıda bahsettiğimiz az sayıdaki hayvanlar büyükbaş hayvan değillerdi ve eski dünyanın inekleri, koyunları, domuzları ve keçilerine göre çok daha az et sağlıyorlardı. Ant çiftçisine göre Maya daha az çeşitlilikle bir tahıl üretimine sahipti. Eski dünya çiftçisi mısıra ek olarak patatese, yüksek proteinli quinoa'ya, dipnot quinoa, yenilebilir tohumları için yetiştirilen antlara özgü bir bitki ve pek çok diğer bitki ile et olarak lamaya sahipti. Çin ve Batı Avrasya çiftçisine göre ise çok daha az bir çeşitliliği vardı. Başka bir kısıtlama Maya mısır tarımının Azteklerin Chin Ampas, çok verimli bir yükseltilmiş tarla tarım çeşidi, Ant dağlarındaki Tiwanaku medeniyetinin yükseltilmiş tarımı, Peru kıyısındaki Moche sulaması ve Avrupa ve Asya'da hayvanlarla sürülen tarlalardan daha az yoğun ve verimli olmasıdır. Diğer bir kısıtlama Maya bölgesindeki nemli iklimden kaynaklanıyordu. Güneybatı Amerika'nın kurak ikliminde yaşayan Anasaziler mısırı 3 yıl saklayabilirken Mayalar mısırı 1 yıldan fazla muhafaza edemiyorlardı. Son olarak lamaları olan Ant yerlilerinin aksine ve atları, öküzleri, eşekleri ve develeri olan eski dünya insanlarının aksine Mayaların hayvan gücünden yararlanılan taşıma araçları ve sabanları yoktu. Mayaların tüm taşıma araçlarında insan gücü kullanılıyordu. Eğer savaş meydanındaki bir orduya yiyecek götürülmesi gerekiyorsa, mısır yükünün bir kısmı gidiş yolculuğunda hamalın kendisini beslemek için gerekiyor, bir kısmı dönüş yolculuğu için ayrılıyor ve orduyu beslemek için yükün ancak küçük bir parçası kullanılabiliyordu. Yolculuk ne kadar uzunsa hamalın ihtiyacından arta kalan miktar o kadar az oluyordu. Birkaç günlük ya da bir haftalık yolculuklar dışında orduya erzak sağlamak için hamalların mısır taşımaları ekonomik olmaktan çıkıyordu. Dolayısıyla Maya tarımının mütevazi üretimi ve binek hayvanlarının olmayışı askeri güçlerini hem mesafe hem de süreklilik olarak ciddi şekilde kısıtlıyordu. Askeri başarının yiyecek kaynaklarından ziyade silah gücüyle bağlantılı olduğunu düşünmeye alışığızdır. Ancak yiyecek kaynaklarındaki gelişmenin askeri başarıyı belirleyici ölçüde nasıl etkilediğinin açık bir örneğini Yeni Zelanda'nın Maori tarihinde görebiliriz. Maoriler Yeni Zelanda'ya ilk yerleşen Polinezyalılardır. Geleneksel olarak sık sık birbirleriyle sert savaşlara giriştiler. Ancak sadece yakın komşu kabilelere karşı savaştılar. Bu savaşlar başlıca gıda maddeleri tatlı patates olan tarımlarının mütevazi verimliliğiyle sınırlıydı. Uzun süre birlikler için orduyu beslemek üzere yeterli tatlı patates yetiştirme imkanları yoktu. 1815'li yıllarda Avrupalılar Yeni Zelanda'ya geldiklerinde yanlarında patates getirdiler ve bu Maorilerin mahsullerini önemli ölçüde arttırdı. Sonuç Maori tarihindeki 15 yıllık bir dönemde 1818 ile 1833 yılları arasında İngilizlerden aldıkları silah ve patates ile henüz silah ve patatese sahip olmayan kilometrelerce uzaktaki kabilelere ordular göndererek akınlarda bulundular. Başka bir deyişle patatesteki verimliliğin artması, düşük verimlilikteki mısır üretiminin Maya savaş gücüne getirdiği kısıtlamalara benzer şekilde Maori savaş gücündeki kısıtlamaları rahatlatmıştı. Yiyecek kaynaklarıyla ilgili bu anlayış Maya toplumunu siyasi olarak neden sürekli olarak birbiriyle savaş halinde olan küçük krallıklara bölündüğü ve neden hiçbir zaman Meksika Vadisi'nin Aztek İmparatorluğu, Chinampa tarımlarının yardımıyla beslenen ya da Ant Dağları'nın lamalar tarafından iyi inşa edilmiş yollarda taşınan çok çeşitli tahıllarıyla beslenen İnkari İmparatorluğu gibi büyük birleşik bir imparatorluk olmadığına bir ölçüde açıklama getirebilir. Maya orduları ve bürokrasisi küçük kaldı ve uzun mesafelere uzun süreli seferler düzenleyemiyorlardı. Çok daha sonra bile 1848'de Mayalar Meksikalı efendilerine karşı ayaklandıkları ve bir Maya ordusu zaferin eşiğine geldiğinde ordu savaştan çekilmek ve yeni mısır mahsulünü almak için eve dönmek zorunda kaldı. Pek çok Maya krallığında nüfus yarım milyonu geçmedi ve yaklaşık 25-50 binlik bir nüfus kralın sarayından 2-3 gün yürüme mesafesindeki bir çemberin içinde yaşadı. Bu rakam yine arkeologlar arasında son derece tartışmalı konulardan biridir. Bazı Maya krallıklarının tapınaklarının tepesinden yakındaki krallığın tapınaklarını görmek mümkündü. Maya şehirleri Meksika Vadisi'ndeki Teotihuacan, Tenochtitlan ya da Peru'daki Chan Chan ve Cusco'nun büyük pazar yerleri ve büyük nüfuslarına sahip olmayan ve eski Yunan ve Mezopotamya'ya özgü devletçe idare edilen gıda depolama ve ticaret faaliyetlerine dair arkeolojik verilere sahip olmayan küçük şehirler olarak kaldılar. Çoğu 1 kilometre karelik bir alandan bile daha küçük bir alana sahipti. Maya tarihi. Şimdi Maya tarihine kısa bir göz atalım. Maya bölgesi Orta Meksika'dan Honduras'a kadar uzanan Mezoamerika olarak bilinen eski yerel Amerikan kültür bölgesinin bir parçasıdır. Ve Avrupalıların gelmesinden önce yeni dünyanın iki yenilik merkezinden birini, Güney Amerika'nın antları ile beraber meydana getiriyordu. Maya sadece sahip oldukları konusunda değil, sahip olmadıkları konusunda da diğer Mezoamerikan toplumlarıyla benzerlik gösterir. Örneğin eski dünya medeniyetleri ile ilgili beklentileri olan modern batılıları şaşırtacak şekilde Mezoamerikan toplumları metal araç gereçlerden, saban ve diğer makinalardan, tekerlekten, yelkenli gemilerden ve büyük yükleri ya da saban çekecek büyüklükte hayvanlardan yoksundular. Tüm büyük Maya tapınakları taş ve ahşap araç gereçlerle sadece insan gücü kullanılarak inşa edilmişlerdir. Maya uygarlığını oluşturan öğelerin çoğu Mezoamerika'nın dışından gelmiştir. Örneğin Mezoamerikan tarımı, şehirler ve yazı ilk olarak Maya bölgesinin dışında M.Ö. 3000'lere doğru mısır ve fasulyenin ekilmeye başladığı ve önemli gıda maddeleri haline geldiği batı ve güneybatıdaki vadilerde ve kıyı ovalarında ortaya çıkmıştır. Çömlekçilik M.Ö. 2500 yıllarında, köyler M.Ö. 1500'lerde, Olmeks'teki şehirler M.Ö. 1200'lere doğru ortaya çıktı. Yazı M.Ö. 600 yıllarında Oaxaca'daki Zapotekler arasında görüldü ve ilk devletler M.Ö. 300 yıllarında ortaya çıktı. Birbirini tamamlayan iki takvim, 365 günlük güneş takvimi ve 260 günlük ayin takvimi de Maya bölgesi dışında ortaya çıktı. Maya uygarlığının diğer unsurları ise Mayalar tarafından keşfedildi, iyileştirildi ve ıslah edildi. Maya bölgesinde köyler ve çömlekçilik M.Ö. 1000 yıllarında, önemli binalar M.Ö. yaklaşık 500 yıllarında, yazı ise M.Ö. 400 yıllarında ortaya çıktı. Yaklaşık 15 bin yazıttan oluşan korunmuş tüm Maya yazıları taş ve çömlek üzerindedir ve sadece kralları, soyluları ve zaferlerini konu almıştır. Halkla ilgili tek bir kelime yoktur. İspanyollar geldiğinde Mayalar kitap yazmak için plasterle kaplı ağaç kabuğundan kağıt kullanıyorlardı. Maya kitaplarını yakan Piskopos Landa'nın elinden kurtulan 4 kitap da astronomi ve takvimle ilgili kitaplardır. Eski Mayalarında genellikle çömlekleri üzerinde resmedilmiş bu tip ağaç kabuğu kağıtlardan kitapları vardı. Ancak mezarlarda sadece bozulmuş kalıntılarına rastlanmıştır. Maya'nın meşhur uzun devirli takvimi M.Ö. 11 Ağustos 3114'te başlar. Aynı bizim takvimimizin Hristiyan döneminin ilk yılının 1 Ocak tarihinde başladığı gibi. Takvimimizdeki sıfır gününün önemini biliriz. Bu Hazreti İsa'nın doğduğu kabul edilen gündür. Tahmin ediyoruz ki Mayaların kendi sıfır günlerinin bir önemi vardı. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Maya takvimine ait bugüne gelen ilk tarih Maya bölgesindeki bir anıtta görülür ve milattan sonra 197'ye uzanır. Bu Maya takviminin sıfır gününün milattan önce 11 Ağustos 3114'e kadar uzandığına işarettir ki yeni dünyada bu kadar eskiye ait başka bir tarihi kayıt yoktur ve bu tarihten 2500 yıl sonrasına kadar da olmayacaktır. Bizim takvimimiz günlere, haftalara, aylara, yıllara, 10 yıllık, 100 yıllık ve 1000 yıllık dönemlere ayrılır. Örneğin bu paragrafın ilk taslağını yazdığım 19 Şubat 2003, Hazreti İsa'nın doğumuyla başlayan 3. bin yılın ilk yüzyılının, ilk 10 yılının 3. yılının 2. ayının 19. günü anlamına gelir. Benzer şekilde Maya takvimi günlere, Çin, 20 günlük Uinal, 360 günlük Tun, 7200 günlük ya da yaklaşık 20 yıllık Katun ve 144 bin günlük ya da yaklaşık 400 yıllık Baktun dönemlere ayrılır. Tüm Maya tarihi 8, 9 ve 10. Baktunlarda yaşanmıştır. Maya uygarlığının klasik dönem olarak adlandırılan dönemi ilk kral ve hanedanlığın ortaya çıktığı milattan sonra 250 yıllarına denk gelen 8. Baktun'la başlar. Maya yazılarını inceleyen öğrenciler Maya anıtları üzerinde birkaç düzine glif yani yazılı işaret tespit etmişlerdir ki bunların her biri kendi coğrafi bölgesine odaklanmıştır ve bugün hanedanlık ve krallıklara ait olduğu düşünülen bilgiler vermektedir. Kendi glifleri ve sarayları bulunan kralların yanı sıra pek çok soylunun da kendi yazıtları ve sarayları bulunuyordu. Pek çok Maya toplumunda kral aynı zamanda astronomik ve takvimsel ayinlere katılma sorumluluğu olan yüksek rahip konumundaydı. Bu yağmur ve bereket getirecekti. Çünkü kralın sözde ilahlarla olan aile ilişkisi nedeniyle doğaüstü güçleri olduğu iddia edilirdi. Diğer bir deyişle ödenen bir bedel vardı. Köylülerin, kralların ve saray halkının lüks hayat standartlarını desteklemelerinin, onları mısır ve karaca etiyle beslemelerinin ve onlar için saraylar inşa etmelerinin nedeni kralın onlara büyük vaatlerde bulunmasıydı. İleride göreceğimiz gibi kuraklık olduğunda bu verdiği sözü bozması anlamına geldiği için kralın köylülerle başı derde giriyordu. Milattan sonra 250'den sonra Maya nüfusu arkeolojik olarak teyit edilen ev kalıntılarından çıkarılan rakama göre anıt ve binaların sayısı ile anıt ve çömleklerin üzerinde yer alan Maya takvimine göre verilmiş tarihler önemli ölçüde arttı ve milattan sonra 8. yüzyılda doruk noktasına ulaştı. En büyük anıtlar bu klasik dönemin sonuna doğru dikildiler. Karışık bir toplumun bu üç göstergesine ait rakamlar 9. yüzyıl boyunca bilinen son Maya takvim tarihinin milattan sonra 909'da herhangi bir anıtta 10. Baktun'u göstermesine kadar düşüş gösterdi. Maya nüfusu, mimarisi ve takvimindeki bu düşüş klasik Maya çöküşü olarak bilinen düşüştür. 18. ayrımın sonu. Sayfa 197.